Ayrım 1. Bu kitap Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı GETEM için seslendirilmiştir. Ek 11. madde kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Dilek Meşe. Kitabın adı 15 Temmuz Öncesi ve Sonrası. Yazarı İlker Başbuğ. Türü politika. Doğan Egmont Yayınları, 1. baskı. Eylül 2016, İstanbul. 176 sayfa. ISBN nosu 978 605 09 36 81 0. Kitabın kapak resmi. Resimde İlker Başbuğ Kuleli Askeri Lisesi önünde gülümseyerek bakmaktadır. Kitabın arka yüzü. İlker Başbuğ, 15 Temmuz'un diğer darbelerden farkını ortaya koyan ve bu farktan yola çıkarak alınacak önlemlerin de farklı olması gerektiğini söyleyen ilk isim oldu. Onun tarafsız bölgede söyledikleri toplumun 15 Temmuz'a bakış açısını doğru bir yörüngeye oturttu. Bu kitabın 15 Temmuz konusunda aklı karışıklıklar için mükemmel bir kılavuz olacağına inanıyorum. Çünkü benim için öyle oldu. Ahmet Hakan. Kitabın ön sözü, yazar hakkında bilgi ve içindekiler. Sayfa 1. İlker Başbuğ, 1943 yılında Afyonkarahisar'da doğdu. 1962'de Kara Harp Okulu'ndan, 1963'te Piyade Okulu'ndan mezun oldu. 1971 yılına kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı çeşitli birliklerde takım ve bölük komutanlığı yaptı. 1973'te Kara Harp Akademisi'ne kurmay subay olarak bitirdikten sonra Genelkurmay Plan Harekat Daire Başkanlığı'nda karargah subaylığı, Kara Harp Akademisi öğretim üyeliği, Brüksel'de NATO Uluslararası Askeri Karargahı'nda cari istihbarat plan subaylığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Plan ve Prensipler Başkanlığı, Savunma Araştırma Şube Müdürlüğü ve 247. Piyade Alay Komutanlığı görevlerini sürdürdü. İngiltere Kara Harp Akademisi ve NATO Savunma Koleji'ni de bitiren Başbuğ, 1989'da Tuğ Generalliği'ye terfi etti. Bu rütbeyle Mons'ta, Belçika, Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargahı'nda (parantez içinde SHAPE) Lojistik ve Enformasyon Daire Başkanlığı ile 1. Zırhlı Tugay Komutanlığı görevlerinde bulundu. 1993'te tüm generalliğe terfi etti. Ardından Jandarma Asayiş Komutan Yardımcılığı ve Mons'ta Milli Askeri Temsil Heyeti NMR Başkanlığı görevlerinde bulundu. 1997'de Kor General olan Başbuğ, 2. Kolordu Komutanlığı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreter Yardımcılığı görevlerinde bulunduktan sonra 2002'de Orgeneralliğe terfi etti. Bu rütbeyle Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı, Genelkurmay 2. Başkanlığı, 1. Ordu Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı görevlerinde bulundu. 30 Ağustos 2010'da emekliye ayrıldı. Başbuğ, TSK Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası, TSK Üstün Hizmet Madalyası, Pakistan İmtiyaz Nişanı, TSK Şeref Madalyası, Gambiya Özel Şeref Madalyası, ABD Liyakat Madalyası, Arnavutluk Altın Kral Kartal Madalyası ve Kore Cumhuriyeti Tongil Liyakat Madalyası sahibidir. İlker Başbuğ'un Terör Örgütlerinin Sonu 2011, 20. yüzyılın en büyük lideri Mustafa Kemal 2012, 20. yüzyılın en büyük lideri Atatürk 2012, Suçlamalara Karşı Gerçekler 2013, Nasıl Bir Türkiye 2015, Ermeni Suçlamaları ve Gerçekler 2015, Unutulan Ada Kıbrıs 2016 adlı kitapları vardır. İçindekiler. Aklı Karışıklar için Kılavuz, Ahmet Hakan, sayfa 11. Her darbe askeri değildir. 13. 15 Temmuz 27 Mayıs'tan da 12 Eylül'den de farklı. 16. Bu cemaatin silahlı darbesidir. 17. Beklenmeyen darbe. 18. Önce teşhis sonra tedavi 20. Darbeyi TV'den öğrenen darbeci 22. Kalp rahatsızlığına kanser tedavisi uygulanırsa 24. 1992 kırılma noktasıdır 25. MİT'in sessizliği 29. Cemaatler Savaşı 30. Cemaat ve siyasi iktidar 36. Önce Fenerbahçe gitti 37. Erdoğan yalnız bırakıldı 39. MİT başarısız 40. TSK neden tedbir almadı 41. Bildiri sahte 43. Asıl hedef Türk Silahlı Kuvvetleri 44. CIA Fethullah Gülen'e boş yere imkan sağlar mı 45. Orduyu yıpratmanın yolları 47. Darbenin başarısız olması istendi 48. Suriye'ye bak, yaşananları anla 50. Gülen artık kullanışlı değilse 52. Darbeyi engelleyen kilit oyuncular 53. Kendilerini gizleme kabiliyetleri yüksek 55. Cemaat için TSK'daki iki önemli birim personel ve istihbarat 57. İstanbul'da askeri birlikler zayıf 58. Cemaat tehlikesini gündeme ilk ben getirdim 59. KHK ile yasa değiştirilemez 60. Yeni darbe endişesi 62. Asker sivil ilişkileri 63. Yanlış tedavi uygulanıyor 64. Sivil asker ilişkisinde doğru bilinen yanlışlar 65. Komutansın ama komutan değilsin 70. Orduda emir komuta hayati önemlidir 71. Ordunun damarını kesiyorsunuz yapmayın 74. Çok acele ve ucube bir çözüm 76. Eski askerler ölmez 77. Harp akademilerini Abdülhamit bile kapatamadı 79. Kuleli silahlı kuvvetlerin simgesidir 83. Harp okullarındaki düzenlemeler 84. En zor sınıf jandarma 87. Yüksek askeri şuranın yapısı 89. Hesap sorulmalı 92. Genelkurmay başkanı olarak hafiyelik mi yapacağım 94. Türk ordusunun şerefli ve onurlu üniformasını 53 yıl taşıdım 99. Güçlü Türkiye için güçlü ordu 102. Şemdinli soruşturmasıyla ilk kez TSK hesap alınmıştır 103. Milli ordunun korunması gerekir 111. Fethullah Gülen'den ABD politikalarına destek 112. Türkiye Suriye politikasını düzeltmeli 114. Tarih ilerisini göremeyenler için acımasızdır 116. TSK'nın komite kademesi demokrasinin yanındadır 117. 12 Eylül 124. Mustafa Kemal Atatürk'ün asker siyaset ilişkisine bakışı 124. Her fırsatta Gülen cemaatiyle mücadele ettim 127. 8 gün süren Yüksek Askeri Şura toplantısı 131. Başkomutanlık için mevcut düzen korunmalı 133. TSK her türlü siyasi tesir ve düşüncelerin dışında ve üstündedir 135. Tarihi konuşma 137. Aklı karışıklar için kılavuz. 15 Temmuz'un hemen ardından ne yorum yapacağını en merak ettiğim isim İlker Başbuğ'du. Nedenini tahmin edebilirsiniz. En sıkıntılı dönemde Genelkurmay Başkanlığı yapmış bir isimdi. Genelkurmay Başkanı görevindeyken cemaatler konusunda ufuk açıcı ve entelektüel düzey yüksek bir uyarıda bulunmuştu. Cemaat adlı çetenin hedefi olmuş, silahlı terör örgütü üyesi olmak gibi akıl dışı bir suçlamaya maruz kalmıştı. FETÖ'cü kumpasın en bilinen, en dikkat çeken, en gündem olan mağduruydu. Hapisten çıktıktan sonra FETÖ çetesine karşı uyarılarını sürdürmüş, tehlikeye dikkat çekmişti. Sadece bunlar mı? Tabii ki değil. Meşhur kılı kırk yaran titiz araştırmacılığı, güncel olayları tarihi bir perspektifte dayandırma gayreti, dünyayı da izleyerek ortaya koyduğu entelektüel derinliği ve yüksek analiz yeteneği. Hepsi birleşmiş ve merak alıp başını gitmişti. Acaba İlker Başbuğ 15 Temmuz'u nasıl yorumlayacak? 15 Temmuz'un hemen ardından ajanslara kısa bir açıklama yaptı Başbuğ. O kısa açıklamada 15 Temmuz'a karşı bakış açısının odak noktasını ortaya koydu. Ama bu tabii ki yeterli değildi. Cevaplanması gereken yığınla soru vardı. 15 Temmuz'dan birkaç gün sonra kendisini aradık. CNN Türk'te kendisiyle 15 Temmuz'u konuşmak istediğimizi söyledik. Verdiği cevap bizi şaşırtmadı. durun bakalım. Bazı şeyler biraz belirginlik kazansın, sonra konuşuruz. Bazı şeyler belirginlik kazandı. Bazı şeyler belirginlik kazanınca soru işaretleri daha da arttı. Güven duyulan bir ismin olup biteni yorumlamasına duyulan ihtiyaç da zirve yaptı. İlker Başbuğ'la işte böyle bir ortamda tarafsız bölgede bir araya geldik. Program öyle bir büyük bilgi gördü ki izlenme oranı neredeyse futbol maçları seviyesindeydi. Sosyal medya resmen yıkıldı. Nihayet konuyu anladık duygusu her tarafa yayıldı. İlker Başbuğ son derece sistematik bir şekilde konuyu ele aldı programda. 15 Temmuz'un diğer darbelerden farkını ortaya koyan ve bu farktan yola çıkarak alınacak önlemlerin de farklı olması gerektiğini söyleyen ilk isim oldu. İlker Başbuğ'un programda söyledikleri toplumun 15 Temmuz'a bakış açısını doğru bir yere yörüngeye oturttu. Söz uçar yazı kalır dedik ve İlker Başbuğ'un sözlerinin uçmayıp kalmasını istedik. Programın kitap olma fikri işte buradan doğdu. Bu kitap bir İlker Başbuğ kitabıdır. Kitabın önemli bir bölümü tarafsız bölgede yapılan söyleşi temel alınarak hazırlandı. Programda konuşulamayan çok önemli ayrıntıları İlker Başbuğ kaleme aldı. Böylece ortaya bu kitap çıktı. Kitabın 15 Temmuz konusunda aklı karışıklar için mükemmel bir kılavuz olacağına inanıyorum. Çünkü benim için öyle oldu. Ahmet Hakan. Ayrım 1 sonu sayfa 12.